Ayrım 18, sayfa 170. Serseri milyoner sabaha kadar uyuyamamıştı. Tan yeri ağrırken yanan gözlerinin acısına dayanamadı. Elbisesiyle karyolasına sırtüstü devrildi. Dalmıştı. Birden saçları dimdik, gözleri yuvalarından uğramış, fırladı. Ter içindeydi. Etrafına şaşkın şaşkın bakındı. Gördüklerinin rüya olduğunu anlayarak ferahladı. Müthiş şeyler görmüştü. Karısı doktoru eve almıştı. Sonra dudak dudağa gelmişler. Daha sonra da konsola gitti. Billur sürahiden su doldurup içti. Ne fena, ne korkunç şeydi ya Rabbi. Onu, sevdiği Nilüfer'ini yabancının kollarında görmek. Görmek de değil tasarlamak, hayallemek. İçinde, içinin derinliklerinde bir yer, yara gibi sızlıyordu. Ne kurtulması zor, hatta belki de imkansız bir cehenneme yuvarlanmıştı. Cehennem, gerçek cehennem olsa bir anda yanar kavrulur, sonra bir avuç külden başka bir şey kalmaz, her şey mahvolur ama kurtulurdu. Halbuki bu cehennem yakıverip kül ederek ıstıraplarına son vermiyor, uzatıyor, uzatıyordu. Yanmayı uzatıyordu bu cehennem. Ebedileştiriyordu adeta. Bunaldığını sanarak pencereye gitti. Camı açtı. Vakit henüz çok erkendi ama dışarısı, kırlar ne güzel görünüyordu. Sonbaharın ilkbahar ve yaza benzemeyen ama gene de kendine mahsus bir hüznü olan güneşi dünyaya kucaklamıştı. Pencereden çekildi, camı örttü. Dışarı çıksa, fabrikaya yürüyerek gitse belki açılırdı. Öyle yaptı. Yürüyerek fabrikaya geldi. Kapıcılar şaştılar. Patron hiçbir zaman bu kadar erken gelmezdi. Odasına girip kapandı. Ne yapsa nafile. İçindeki cehennemden kurtulamıyordu. Ne yapmalıydı? Kendi kendinden kurtulmak için ne türlü hareket etmeliydi? Masadan kalktı. Odanın içinde köşeleme dolaşmayı denedi. Olmadı, olmadı, olmadı. Olmuyordu işte. Ne yapsa boş. İçinden, içinin cehenneminden kurtulamıyor, yanıyor, eriyip tükeniyordu. Kırlara çıktı. Güneş, mavi gök, temiz hava. Ama bu da boştu. Bunun da boşluğunu anlamıştı. Ne kırlar, ne mavi gök, ne temiz hava. Bu yangını söndürecek bir kişi vardı. Bir tek kişi. Karısı. Karısı mı? Hayır, karısı da değildi. Bir takım formalitelere göre karısı. Resmen. Ama sarılıp, içten gelen bir rahatlıkla karıcım diyemiyor. Ona dilediği gibi sahip olamıyordu ki. Resmen değil, gayri resmi, hatta bir takım formalitesiz karısı olmalıydı. Men ta senin yanında dahi hasretim sana mısrası galiba onun için söylenmişti. Aynı evin, aynı çatısı altında ona hasretti. Evet, milyonerdi. Fabrika, tarlalar, emlak, her şeyi vardı. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Annesinin dediği gibi, elini sallasa ellisi, başını sallasa tellisi gelirdi ama ne ellisinde gözü vardı ne de tellisi yahut zillisinde. O yalnız onu, Nilüfer'i istiyor, onun hasretiyle hiçbir zaman sönmeyecekmişçesine tutuşuyordu. Hepsi hepsi ya, hayalinde çöreklenip oturan şu sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu adam olmasa bari. Onu her an içinde, kafasının içinde, gözlerinin önünde görmek, duymak, hissetmenin azabı. Bu kadar da değil. Karısını, sevgili karısını onun kollarında hayallemek. Bu yabancıyı şu anda dişleri, tırnakları ile parçalayabilirdi. Hatta bütün bunlara lüzum yok. Onun memuriyetini başka bir yere kaydırabilirdi de ihtimal. Ama neye yarardı? Nilüfer kendisine kalmazdı ki. Peşinden gitmese bile gönlü, aşkı, sevgisi, her şeyi giderdi peşinden. Birden başka bir şey düşündü. Bu adam acaba halden anlar birisi olamaz mıydı? Mesela gitse, durumu anlatsa, Nilüfer'i çok seviyorum, onsuz yaşamama imkan yok. Ne olursun aradan çık, bizi yalnız bırak. Yalvarırım dese, ellerine, hatta ayaklarına kapansa. Evet biliyordu, bu çok haysiyetsizce bir şeydi. Müthiş bir küçülüş, misilsiz bir alçalış olurdu ama bilse ki müspet netice alacak, yapardı. Tereddütsüz yapardı. Onu veya ötekini vurup öldürmek yahut yalvarmak, merhamet dilenmekten başka yapacağı şey yoktu ki. Ama Nilüfer'e kıyabilir miydi? İçi cız etti. Ona tabancasını çevirmek belki kabildi ama tetiği çekip ateşlemek mümkün müydü bu? Bir başka şey geldi aklına. genç operatöre para teklif etse, yani büyük, çok büyük bir para karşılığında Nilüfer'den vazgeçmesini sağlasa, nasıl olurdu acaba? Kabul eder miydi? Aklına hayli uygun geldi. Belki de ederdi. Her şeyi parayla ölçen zamanın her kapıyı açıveren bu harika anahtarı belki bu kapıyı da açıverirdi. Niçin olmasın? Büyük bir para, yıllarca sonra kavuşabileceği idealine genç yaşta ulaşmak. Elinde olmayarak, ayakları onu genç operatörün köşküne sürüklemişti bile. Bahçe kapısına geldi. O sıra Vedat, yıkanmış, giyinmiş, taralı saçlarıyla çıkmaya hazır, köşkün taş merdiveninde dikiliyor, etrafı seyrediyordu. Bahçe kapısındaki adama biraz geç dikkat ederek gözlerini dikti. İlkin inanmadı. Koskoca fabrikatörün sabah sabah köşkünün bahçe kapısında ne işi vardı? Acaba hayalliyor muydu? Daha dikkatle baktı. Yo, hayal meyal değil. Bal gibi gerçekti. Gelmişti. İçeri giriyordu hatta. Ürktü. Yoksa bir fenalığa mı geliyordu? Duymuş muydu? Ya tabancasını çekerse? Eli beline gitti. Tabancası oradaydı. Oradaydı ama çıkarmak uygun düşmezdi. Adam belki de tamamen başka bir şey için gelmişti. Kim bilir? Merhaba doktor. Merhaba Ahmet Bey. Hayrola? Hayır. Sizinle biraz konuşmak istiyordum da. Ne konuşacaktı? Sana çok para vereyim, karımı bana bırak. Çünkü beni değil, seni seviyor. Halbuki ben onsuz yaşayamam. Çok çirkin, çok alçaltıcı, çok haysiyetsizce bularak geldiğine pişman oldu. Ne diye gelmişti sanki? Vedat, içeri buyurun konuşalım teklifinde bulundu. Ahmet, sizi rahatsız edişimin sebebi sadece bir vehim doktor bey, dedi. Ne gibi efendim? Eliyle sağ böğrünü bastırarak, şurada, şuramda, dedi. Akşamdan beri bir sancı. Apandist olması ihtimalinden şüphe etmiştim de. Vedat ferahladı. Demek adam karısından dolayı gelmemişti. Buyurun muayene edeyim. Girdi. Vaktiyle Nilüfer'in dedesinin marangozluk yaptığı odayı doktor şimdi muayene olarak kullanıyordu. Yatın şuraya. Gösterilen yere sırt üstü uzandı. Doktor usulünce muayene edip işini bitirdikten sonra hiçbir şeyiniz yok dedi. Peki sancı? Üşütmüş olabilirsiniz. Yahut sıkışmış bir gazın tazyiki. Veyahut da mide veya bağırsaklarda sancı. Teşekkür ederim. Apandist diye ödüm kopmuştu da. Korkacak bir şey yok beyefendi. Apandist ameliyatı asrımızda nihayet bir sünnet kadar ehemmiyetsizleşmiştir. Ahmet Bey espri savurdu. Tekrar sünnet olmak istemem. Öyle mi? Borcum? Söyledi. Ahmet çıkardı iki mislini verdi. Ama Vedat paranın fazlasını derhal iade etti. Kalsın doktor bey. Doktor küfredilmiş gibi. Ne münasebet dedi. Kaşları çatılmıştı. Öyle sert bakıyordu ki serseri milyoner bu bakışın işim bitti, hala ne dikiliyorsun demek istediğini anlayarak doktorun iade ettiği parayı aldı, iç cebine soktu. Hırslı, adam akıllı hırslı, eyvallah dedi. Güle güle. Köşkten çıktı. Rezil olmuştu. Gözleri kararıyordu. Hiç kimse bundan daha feci duruma düşemez, hiç kimse bundan daha berbat şekilde rezil olamazdı. Ne yapmalıydı şimdi? Kırılan gururunu nasıl tamir etmeliydi? Vaktiyle Nafiz Bey'in kırmızı briyle geçip ana caddeye çıktığı yolda elleri arkasında yürüyordu. Rezil oldum diye mırıldandı. Herif beni mat etti. Küstah, şımarık demek istedi. Durdu. Doktor arkasından ne düşünmüştü acaba? Durumu hatırlamaya çalıştı. Sabahın erken saatinde karısının aşığının köşküne gelmiş, karısını kendisine bırakmasını yalvarmaya, icap ederse para vermeye, bu işi para ile halletmeye gelmişti. Ama bunu olsun başaramamış, daha doğrusu başarmak değil, açmaya bile cesaret edememişti. Adamın şakası yoktu. Ehemmiyet bile vermemişti. Fabrikatörlüğü, milyonerliği falan vız gelmişti. Köşkün önünde durdu. Ne yapmalıydı şimdi? Karısının aşığı tarafından hakarete uğrayan bir koca ne yapardı? Ne yapması lazımdı? Köşkten içeri girdi. Merdivenleri çıktı. Bir takım sofalardan geçti. Karısıyla konuşacaktı. Oda kapısında durdu. Kapının buzlu camında bulanık bir ışık. Demek yatıyordu henüz. İçeri girip girmemekte tereddüt etti. Girse onunla açık açık konuşsa. Ne konuşacaktı? Nilüfer'in o halde beni boşa, ayrılalım diyeceği besbelliydi. Tam o sırada Nilüfer de rüya görmekteydi. Sarışın doktorla beraberdi. Onun köşkünde. Doktor piyanosu başında, tabureye yarım oturmuş, tuşlara sol eliyle vuruyor. Bir tutam saçı yüzüne düşmüş, bakıyor. Tatlı mavi gözleri gülümsüyordu. Sonra kalktı. Ağır ağır yanına geldi. Onu kucakladı, yatak odasına götürdü. Birden kapı. Kimin açtığı belirsiz. Kocası. Elinde tabanca. Heyecanla uyanıp yatağında oturdu. Ter içindeydi. Oda kapısının buzlu camına korkuyla baktı. Birisi dikilmekteydi. Kocasına benzeyen bir gölge vurmuştu buzlu cama. Kısık bir ses, onun sesi. Nilüfer diye fısıldamıştı. Kapının topuzu oynamış. İyi ki içeriden kilitlemişti kapıyı. Aldırmadı. Ses tekrar fısıldadı. Topuz tekrar oynadı. Sonra gölge kayboldu. Evet evet, kocasıydı. Muhakkak. Niçin gelmişti acaba? İstediği neydi? Sevmiyordu, sevmiyordu. İğrenmiyorsa bile nefret ediyordu ondan. Evet, bir takım formaliteler falan ama zorla değil ki. Sevemiyordu. Bir takım kağıtlara nazaran onun karısı meşru karısıydı. Ama gönlüne göre. Asıl olan gönlüydü. Gönlüne göre ötekinin karısı olması lazımdı. Olabilirdi de. Olamadıysa hala suç kendisinde. Yalnız ve yalnız kendisindeydi. Yoksa doktor, seviyorum. Ben de onu seviyorum. Onu istiyorum. Korkmasın, gelsin diye Gülpem Bey'le haber göndermişti. Kalktı. Sert memelerinden kayan süt yeni büsbütün çekip attı. Ayna karşısına geçti. Darmadan saçları, dimdik göğüsleriyle sahiden güzeldi. Bu güzelliği dört duvar arasında hapsetmeye hakkı var mıydı? Sonu ne olursa olsun biraz cesaret göstermeliydi. Gülpembe, cesur ol demişti. Bana kalırsa işi sen bitireceksin. Anlıyordu. İşi o bitirecekti. Hem niçin ayıp olsundu? Kocasından ayrılıp başkasına varmak günah mıydı? Suç muydu? Bu işi dünyada yapan, yapacak olan yalnız kendisi miydi? Milyonerse, fabrikası varsa, zenginse, ona neydi? Dünyada başka kadın yok değildi ya. Pencereye gitti. Kalın ipek perdeleri araladı. Kristal aynada sabah oldu. Son sözün kendisinde olduğu kanaatine vardığı gün, Gülpem Bey'le haber gönderdi. Geliyordu, ona geliyordu. Bu haberi, daha doğrusu bu havadisi çoktandır bekleyen sarışın operatör hiç şaşmadı. Yalnız teenni ile hareket edelim tavsiyesinde bulundu. Gülpembe bu teenni sözünden hiçbir şey anlamamıştı. Nasıl yani dedi. Yani akıllıca halledelim işi. Gece yarısından sonra el ayak çekilince birlikte geleceğiz. Siz kalsanız daha iyi olmaz mı? Yahut öyle yapalım. Ben köşkte kalır, etrafa göz kulak olurum. O gelir. Konuşursunuz. Kararımızı birlikte veririz. Sonra da her şey büyük bir itinayla hazırlandı. Nilüfer köşkün arka kapısından çıktı. Aysız gecenin serin karanlığına karışıp gitti. Gülpembe kapıyı örttü. Hiç renk vermeden geri döndü. Nilüfer'in şuradan kurtulup sevdiği adamla mesut olmasını öyle istiyordu ki. Koca köşk derin bir uykuya gömülmüş horluyordu. O saatte serseri milyoner de ya barda ya kim bilir hangi zenginin bezik masasında kendini avuttuğundan korkulacak bir şey yoktu. Serseri milyoner bu gece hiç iyi hissetmiyordu kendini. Epeyce alkol almıştı. Masasında renk renk, cins cins kadınlar. Caz çılgın gibi çalıyor, çiftler büyük bir neşeyle dönüyorlardı. O, yüzünü avuçları içine almış düşünüyordu. Sıkıntı vardı içinde. Karısı, hep karısı. Ne olacaktı sonu bunun? Bir taraftan annesi, öbür taraftan yumruk niyazı ısrarla boşanmasını söylüyorlardı. Hatta ısrar ediyorlardı. El alem ne derdi? Gençliğine, delikanlılığına, erkekliğine yakışır mıydı? Tekmelesindi, bitsindi gitsindi. Bu düşüncede yanlış da değildiler. Böyle bir kadını tekmelemesi en akıllı hareketti. Kendini sevmiyor, nefret ettiğini saklamıyordu. Şu halde, omzunda bir el. Döndü, yumruk Niyazi. Gene ne düşünüyorsun? İçini çekti. Hiç. Yumruk Niyazi elinden tutup kaldırdı. Arka odalardan birine gittiler. Masa kuruluydu. Ama nerede? Serseri milyonerin canı hiçbir şey istemiyordu. Yumruk, düşünme tavsiyesinde bulundu. Elde olsa, dedi. Olmayacak ne var? Elini sallasan ellisi. Malum nakarat. Ben gidiyorum. Nereye be? Eve. Gene onu mu görmek istiyordun? Haydi hoşça kal. Bardan çıktı. Bu saatte eve döndüğü vaki değildi. Otomobiline girdi. Araba yumuşak vınıltılarla bomboş asfaltta kaydı. Köşkü. Durdu. İndi arabadan. Öyle bir bezginlik içindeydi ki arabayı garaja sokmak bile gelmiyordu içinden. Kapısını kilitleyip bıraktı. Anahtarıyla köşk kapısını açtı. Girdi. Cümle kapı, koridor, sofa. Durakladı. Gülpembe'nin penceresinde ışık vardı. Acaba Nülüfer Gülpembe ile beraber miydi? Pencereye usulcacık yaklaştı. İçeri baktı. Gülpembe yalnızdı. Endişeli, bir şeyler bekler gibi bir haldeydi. Gene annesiyle kavga ettiklerine yahut annesinin gene onu azarladığına hükmederek üzerinde durmadı. Yukarı çıktı. Gene müthiş bir arzu. Nilüfer arzusu. Halbuki kaç vakittir peşini bırakmış, kadını kendi haline terk etmişti. Milyonda bir ihtimal de olsa günün birinde iliğine tak edip özür dileyerek kendine geleceğini umuyordu. Ayrımın sonu. Sayfa 177.